Nöbetçi Editör'den herkese selamlar arkadaşlar. Yine bir salı ve yine huzurlarınızdayız. Hiç beklemeden dosyalarımıza geçelim. Önce bir videomuz var. Onu izleyelim. Sonra üzerine konuşacağız inşallah.
Fırınlardaki ekmekleri. Bakın biz de istiyoruz sıcak ekmek yemeği. Biz sevmiyor muyuz sıcak ekmek yemeği fırınlarda? Ama o zaman 1 TL yapılan bir halk ekmek gibi o halk ekmek büfelerine gerek kalmasın. Herkes gitsin büfeden alsın. Yeter artık ya. İnsanların canına, canını bezdirdiniz ya. Canından ettiniz, evinden ettiniz, yurdundan ettiniz. Ben Kirazlı Tepe sakiniyim. Kirazlı Tepe'de evlerimizden ettiniz. Bizi darmadağın ettiniz. Yuvalarımızı dağıttınız. Yeter artık ya. Çekin elinizi yakamızdan. Ya ekmek büfesidir. Bırakın insanlar ekmeğini yesin. Ucuz ekmek alsın. Kuyruklarda bekliyoruz saatlerce. Ya siz gidip o kuyruğa mı girsenize. Yöneticiler, engel olmak isteyenler. Bir de siz gelin girin şu kuyruklara. Yeter artık ya. Artık bıktık ya, usandık. Ha bir de başkalarını sokuyorlar aralara. Her türlü lafı konuşuyorlar. Yeter artık ya, yeter. Canımızdan bezdik, canımızdan. Yeter, evet konuşuyor. Çünkü ben mağdurum. Çünkü benim evimi yıktılar. Çünkü beni darmadağın ettiler. Yeter artık ya.
Şimdi de ekmeğini
alıyorlar. Evet şimdi de ekmeğini alıyorlar elimden. Yani istiyorlar büyük bir hediye ya. Nasıl zamanında size o yetkiyi verdiyse, siz kullandıysanız.
Evet. Durum bu aslında, çok fazla yoruma gerek yok. Abla o kadar dolmuş ki halk diliyle, yani milletin kendi diliyle söylenecekleri söylüyor. Yani olay şu: İstanbul Büyükşehir Belediyesi halk ucuz ekmek yesin diye halk ekmek büfelerini, biliyorsun İstanbul Halk Ekmek Fabrikası var, halka ucuz ekmek satıyor fırınların neredeyse yarı fiyatına. Ablamızın dediği gibi aslında herkes ister sıcak fırından ekmek almayı, ama alım gücü diye bir şey var yani, biliyorsunuz. Çünkü açlık sınırı, yani 2 gün önce açıklandı, 3.000 liranın üzerine çıktı yani açlık sınırı. Asgari ücret açlık sınırının altında, o halde yani. Şimdi ekmekle oynamaya kadar geldi iş. Bir de bu işin bir de tabii belediye yönü var, biliyorsunuz. Asla işlerine sindiremedi AKP iktidarı büyük şehirlerde belediyeleri kaybetmeyi. Dolayısıyla İstanbul ve Ankara, İzmir'i zaten çok önceden kaybetmişti de, İstanbul ve Ankara'da ne kadar engel çıkarırsa, ne kadar hizmeti engelleyebilirse kendini, o kadar başarılı. Ve halk da, işte halka da şu mesajı verecekler: yani bakın, siz başka partileri seçtiniz, perişansınız. Bu perişanlığı başkasına fatura etmeye çalışıyorlar. Belediyeler de, büyükşehir belediyeleri de bunu engelleyebilmek için açıkçası politika üretiyor. Halk ekmek de bunlardan biri. Adeta isyana dönüştü. Yani işte Üsküdar'da, Ümraniye'de İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin halk ekmek büfesi açmasına belediyeler karşı karşıya geldiler. Aslında burada halkın yararı var. Ve dolayısıyla halk da bunu gördü. Korkunç bir ters tepki oluştu. Yani belediye zabıtaları birbiriyle, şu gördüğünüz kaotik ortam oluşmakla beraber, halkın isyanı bunlara karışınca mecburen geri adım atmak zorunda kaldılar. İş ekmek boyutuna kadar indi. Yani mücadele ekmek boyutuna kadar indi. Aslında üzücü bir durum, şöyle üzücü bir durum: bu ülkede inanılmaz büyük haksızlıklar, zulümler, fenalıklar yaşanırken halk işin ucu kendilerine dokunmadıkça aslında çok sesini çıkarmadı. Hani çok moda bir tabirle, ateş kendilerine dokunmadıkça seslerini çıkarmayan halk, iş ekmeklerine kadar uzanınca artık isyan etmeye başladılar. Ve bu isyanın ve daha da büyüyeceğini şahsen kişisel anlamda düşünüyorum. Neden? Hemen ikinci dosyamıza geçecek olursak biliyorsunuz İçişleri Bakanlığı dün bir genelge yayınlayarak Türkiye genelinde tam kapanma şu demek. Bir ara biliyorsunuz hafta sonları sokağa çıkma yasağı ilan edilmişti. Sonra akşamın belli bir vaktinden sonra atıyorum 7'den 8'den 9'dan 10'dan sonra sabah 5'e kadar sokağa çıkma yasağı vardı. Şimdi 3 haftalık bir tam kapanma, tam sokağa çıkma yasağı deniyor. Bu arada tabii hükümet, saray, halkın bu kapanma sırasında nasıl geçineceğini, ne yapacağını çok fazla umursamadan bunu şey yapıyor. Nasıl işte gündelik çalışanlar, günlük yemeğiyle çalışanlar ne olacak? Ya da işe gitmeyenlerin paraları kesilirse o insanlar o 3 haftayı nasıl geçirecek? Kiralar nasıl ödenecek? Faturalar nasıl ödenecek? Bunlarla ilgili hiçbir tedbir, hiçbir takviye, hiçbir yardım paketi açıklanmadan böyle bir şeye gittiler. Ben kişisel anlamda söylüyorum. Her ne kadar dün bugün CHP ve laik kesim işi içki yasağı üzerinden çok büyük bir hata yaparak bence yüksek sesle karşı çıkmaya çevirse de bence esas önemli olan bu insanların derdi içki alıp alamama derdi değil. Zaten bıçak kemiğe dayanmış durumda görüyorsunuz bir önceki dosyamızdan bir kuru ekmek için nasıl isyan edecek duruma gelmiş insanlar 3 hafta boyunca evlerinde kapalı kalacaklar. Bu insanları bir gün 2 gün değil 3 hafta nasıl tutacaklar ben merak ediyorum. Daha önce bazı AKP'li kaynaklar mihraklar diyelim odaklar diyelim. Bu kapanmanın bir isyana dönüşeceğinden korktukları için bu işi yapmadıklarını açık açık söylüyorlardı. Şimdi mecburen bu kararı aldılar. Aslında bu karar da böyle mecburi, zorunlu olarak alındı. Neden? Tablolar, işte o hatırlayın o Türkiye'deki o pandemi tablosunu daha sarıyken, daha kıpkızıla dönüşmeden işte lebalep kongreler yaptılar, cenazeler hatırlayın. Yani en son bir Nurcu liderin vefatında tıka basa dolu bir cami gördük. Yani normal insanları işte bir eczanede oturup çay içen 3 kişiye ceza kesen insanlar görüyorsunuz. Şu şeyde, bu cenazede bu hınca hınç kalabalığa izin verdiler ve bunun bedelini maalesef ödediler. Ve en kötüsü de biliyorsunuz Tayyip Erdoğan'ın Ankara'da yaptığı AKP kongresine on binlerce insan Türkiye'nin her yerinden geldi ve her yere yayıldı bu. Ve maalesef şu anda Türkiye'nin tamamında eşik aşılmış durumda. Kritik eşik, koronavirüs dolayısıyla olan kritik eşik aşılmış durumda ve her yerde artık kırmızı alarm durumu var. Başka şans kalmadı. Çünkü bir süre sonra Hindistan'a benzemek. Çünkü zaten rakamlar yani hastalığın yayılım oranı ve günlük hastalığa yakalananlarda dünya birincisi olduk bir anda. Bu rakamı da gizlemek için test sayısını düşürdüler. Bu test sayısının düşmesi şeyi daha da korkunç hale getirdi. Tabloyu böyle kar topu gibi büyüdü ve tam kapanmaya geçildi. Tam kapanmaya geçilme aslında inanılmaz. Yani ben 29 sayfaydı yanlış hatırlamıyorsam. 29 sayfalık upuzun bir şey var. Yani bir liste var. Kimler çıkacak, kimler çıkamayacak. Ben bunun bir hafta sonra artık çok tahmin edilemez boyutlara çıkmasından çekiniyorum, endişe ediyorum açık söyleyeyim size. Bu iş çok farklı noktalara evrilme ihtimali var. Yani bir eşik olduğunu düşünüyorum. Allah masumlara, mazlumlara yardım etsin, halka, sıradan insanlara yardım etsin diye dua etmekten başka da bir şey elimizden gelmiyor açıkçası. Çünkü bir taraftan da biliyorsunuz devletin kasasında para kalmamış durumda. Yani işte 128 milyar doların buharlaştığı söyleniyor Merkez Bankası'ndan. Tam da bugün o paraya ihtiyaç var işte. O buhar ettikleri sırf imaj uğruna, sırf dolar yükselmedi demek için çarçur ettikleri, birilerine rant sağladıkları o paranın açıkçası tam ihtiyaç olduğu dönem maalesef şu anda kasalarda tam takır. Evet. Başka bir dosyaya geçelim sevgili dostlar. Yine taze bir olay. Biliyorsunuz Erdoğan bir süredir telefonun başındaydı. Allah selamet versin Hakan Altun, o da bir rahatsızlık geçirdi biliyorsunuz. Hastanede kendisine geçmiş olsun diyelim. Bir şarkısı var, telefonun başında çaresiz bekliyorum diye. Biden seçildikten sonra, Biden diyelim, seçildikten sonra aradığı liderler arasında olmadı. Bugüne kadar da aramadı işte. Ocak ayında geçti koltuğa, neredeyse 4 ay oldu. 4 aydan beri arayan soran yok. Bütün aracılar, bütün lobi şirketleri de hiçbir işe yaramadı. Eski büyükelçileri kullandığı aracıları kullandı fakat maalesef arayan soran yoktu. Bu telefon geldi arkadaşlar, bu telefon, bu görüşme. Hatta şöyle, en son Birleşmiş Milletler toplantısında bu online yapıldı, Zoom üzerinden, biliyorsunuz artık bu hastalık sonrasında moda. Biden Erdoğan konuşurken ekranın başından kalktı gitti yani, o kadar. Fakat ondan sonra Amerikan tarafı bir açıklama yaptı. Biden'la Erdoğan'ın bir telefon görüşmesi yaptığını. Enteresan olan şey şuydu arkadaşlar. Türkiye'deki saray tarafı bu görüşmeyi önce hiç yokmuş gibi davrandı. Yani aslında daha başka şekilde olsaydı belki görüşme hemen şey yapılırdı, hemen açıklanırdı ama açıklanmadı. Meğersem Biden arar aramaz demiş ki ben biliyorsunuz her yıl Nisan ayında bir gerilimimiz oluyor bizim. Amerika'da bu Ermeni lobilerinin etkisiyle soykırım tabirini kullandırmak istiyorlar Amerikan başkanlarına. Bugüne kadar Türkiye bir şekilde bunları engelliyordu. Ne yapıyordu? İşte büyük şey diye, büyük göç diye, işte başka acıları kullanarak bilmem ne. Yani soykırım dışında bir tabir kullandırıyorlardı. En son Obama'ya da kullandırdılar biliyorsunuz. İşte Trump'a da kullandırdılar. Fakat Biden kullanmadan önce Erdoğan'ın yüzüne kullanacağını söyledi ve sonra da kullandı. Kullandıktan sonra tabii Türkiye'de enteresandır. İktidardan ziyade muhalefet bu işe ateş püskürdü. İktidar biraz daha alttan aldı. Nedense Erdoğan da alttan aldı. Ya biz yüz yüze gelince ona izah ederim, bilmem ne yaparım. Sayın Biden'ın elindeki şeyler nedir bilmiyorum. Bu işi tarihçilere bırakalım falan filan gibi şeyler söylüyor. Aslında keşke aramasaydı dedirtecek bir şey. Yani o telefon gelmeseydi daha mı iyiydi acaba? Daha da her şeyi kötüleştiren bir şey oldu. Ve hatta işte biliyorsunuz Mayıs ayında Halkbank davası başlayacak. Başka şeyler, bu Katsa yaptırımlarının tekrar şey olması gündeme geliyor. İşte F-16'larla F-35'lerle ilgili, savaş uçaklarıyla ilgili gelişmeler var arkadaşlar. Bunların hepsinde Biden'ın aleyhimize bir takım icraatlarda bulunmasından çekiniyor iktidar. İşin enteresan tarafı şu, iktidarın artık bu yönde yapacak hamlesi de kalmadı. Yani Trump zamanında klasik esnaf usulü yapıyordu bu işi. Trump'a aracılar yolluyordu. Trump'ın damadıyla işi çeviriyordu. Bilmem ne yapıyordu falan filan. Biden öyle biri değil. Tekrar Amerika'yı kendi klasik çizgisine, klasik politik eksenine tekrar geri çekti. Ve bizim kilerin açıkçası alışık olmadığı ya da farklı Trump döneminde işe yarayan modeller artık bir işe yaramıyor. Bunu biliyoruz. Dolayısıyla başta saray olmak üzere Erdoğan'ın ve AKP iktidarının için zor günler, tabii ülkemiz için zor günler, daha da fenası geliyor gibi. Başka bir dosyaya geçelim arkadaşlar. Biliyorsunuz Kobani davası diye bir dava var ve bu yaklaşık 7 yıl önceki bir olayın davası, enteresandır. İktidar bu davaya nedense çok üzerine düşmeye başladı. Hatta işte kendini iletişim başkanı diye bir en önceden olmayan bir makam koyan bir zat Aslında devletin maaşlı elemanı Fahrettin Altun çıkıp bu konuda ileri geri de konuştu. Bu şeyde Selahattin Demirtaş biliyorsunuz. Hatta o da çok enteresan bir şey yaptı arkadaşlar. Mahkemede 128 milyar nerede diye bir kağıt tuttu. Dolar nerede diye nerede. Bu davada arkadaşlar mahkumdan ziyade görüyorsunuz asker ve polis var. Yani neredeyse yargılananlar görünmüyor. Avukatlar içeri alınmadı. Medya içeri alınmadı doğru dürüst. Taraflar, izleyiciler içeri alınmadı. Bir şey oldu bittiye getirilmeye çalışılıyor Kobani davasında. Kobani davasına kısaca şey yapabilirsek ki 2014'te biliyorsunuz 2-3 günde bir olaylar yaşandı. Bir protesto ve şiddet olayları vardı arkadaşlar. Mahkeme heyeti çok ciddi tartışmalar yaşandı, iddianameler okundu. İlk başta reddi hakim talebinde bulundular. İşte şey olarak bir takım teknik şeyler hukuki açıdan takip edilsin diye 3 Mayıs'a ertelendi. Ama Kobani olaylarını özetleyecek olursak arkadaşlar, hatırlarsınız Kobani düştü düşecek diye ta o zaman tabii daha Erdoğan Kürt çözüm sürecini daha tekmelememişti yani masayı daha yıkmamıştı. Arap Çağı ile Aynel Arap, Kürt Çağı ile Kobani denen Suriye'nin kuzeybatısında yer alan Şanlıurfa'nın aslında Suruç ilçesinin hemen yakınında komşu bir kasaba, Halep'e bağlı. 2011 yılında o Suriye İç Savaşı'ndan başlamasından sonra burası Demokratik Birlik Partisi denen PYD'nin eline geçti. AKP iktidarı PYD ile PKK'yı aynı görüyor işin açıkçası. Gerçi onlar HDP'yi de aynı görüyorlar. Bu sırada IŞİD Kobani'ye karşı bir harekat başlattı. Türkiye daha çözüm sürecini yıkmadığı için çok böyle müdahil değildi. IŞİD Kobani'ye karşı ciddi bir ilerleme sağlayınca çok ciddi katliamlar olmaya başladı orada. Türkiye'nin farklı kentlerinde Kobani'ye destek eylemleri başladı. HDP de burada Türk yetkililerle görüştü arkadaşlar. Ve yardım bu işe bir çözüm müdahil olmasını istedi. Esas her şey Türkiye'deki bütün o karışıklıklar arkadaşlar 6 Ekim'de HDP'nin resmi hesabından Twitter üzerinden yaptığı bir mesajda sokak protestosuna çağırdı herkesi ve bütün halkı. Tabii burada PKK'ya da gün doğdu. Yani bu çağrının arkasından Türkiye'de kitlesel sokak eylemleri başladı. Erdoğan hala 7 Ekim'de mesela bu şeyden sonra Gaziantep'te bir konuşma yaptı ve dedi ki IŞİD'e karşı sadece dedi havadan bombalanma yetmez, bombalandırma yetmez, bombardıman yetmez dedi. Bu iş çözülmez, kara harekatı da lazım dedi arkadaşlar. 8 Ekim'de şiddet olayları arttı arkadaşlar, daha da arttı. Neyse 9 Ekim'de Diyarbakır'da PTT protestoları yani şey HDP protestoları 9 Ekim'de Diyarbakır'da yaptığı basın toplantısıyla 9 Ekim'de protestoları destekledi ama şiddet olaylarını eleştirdi. Şiddeti durdurması için PKK'ya çağrıda bulundu. 9 Eylül'de 9 Ekim'de bu olaylar bitti. Yetkililere göre resmi rakamları söylüyorum. 35 il ve 96 ilçede 37 kişinin öldüğü, 326'sı güvenlik görevlisi, 761 kişinin yaralandığı, 197'si okul olmak üzere 269 kamu binasının yakılıp ve tahrip edildiği, 1731 ev ve iş yerinin yağmalandığı, 1230 aracın da zarar gördüğü duyuruldu. Ve iktidar bu olaylardan yıllar sonra bu Kobani olayları ile ilgili HDP'yi hep sorumlu tuttu. Ve en sonunda da 7 yıl sonra bu davayı açtı. Aslında Kobani davası dediğimiz dava bu dava arkadaşlar. Evet. Siyasetten biraz çevreye geçelim. Size bir fotoğraf göstereceğim arkadaşlar. Rize'de bulunan Haçapit Vadisi burası. Biliyorsunuz Rize'de şu anda da halk şeye karşı direniyor iktidarın. İşte iktidarın meşhur beşli inşaat şirketi var. Onlara peşkeş çektiği söylenen şeylere işte İkizdere'de, şurada burada yapacağı doğa katliamlarına, tabiat katliamlarına direniyor. Haçapit Vadisi'nin halini görüyorsunuz. Bu birkaç yıl önceki hali arkadaşlar. Burası bir kararla taş ocağı yapıldı arkadaşlar. Bugünkü halini size göstereyim de biraz benim sahsen içim acıdı. Yani hakikaten bakın şu yemyeşillik, bu muhteşem alan şu hale döndü arkadaşlar. Yazıktır, günahtır, insaf yani. İnsaf. Maalesef. Evet. Yine bununla bağlantılı biliyorsunuz daha önce Foto6 programında size anlatmıştım. Türkiye her ne kadar işte Avrupa Birliği kapılarını zorluyor bilmem ne yapıyor siyaseten Avrupa ile çatışıyor ama Greenpeace bir rapor açıkladı arkadaşlar önceki gün. Türkiye bu sene de Avrupa'dan en çok plastik çöp ithal eden ülke oldu arkadaşlar. Çöp ithalatı yapıyoruz arkadaşlar. Maalesef Adana'da, Çorum'da, başka yerlerde Avrupalıların plastik çöpleri atılıyor. Türkiye para alarak Avrupa'dan çöp kabul ediyor. 2020 yılında Avrupa'nın en fazla plastik çöp atık alan ülkesi oldu arkadaşlar. Fotoğrafımız vardır mutlaka. Her gün, bakın her gün 241 kamyon plastik atık çöp Türkiye'ye geliyor. Son 16 yılda yani AKP'nin kapsadığı yıllarda Avrupa'dan Türkiye'ye gelen plastik atık oranı %196. 196 kat artıyor arkadaşlar. Biliyorsunuz artık Çin bile bu işleri kabul etmiyor. Çin bile artık şey yapmıyor. Size birkaç rakam vermek isterim bu konuda arkadaşlar. Çok enteresan. İngiltere'den, AB ülkeleri ve İngiltere'den 659 bin, 660 bin plastik atık ithal etmişiz. 2019 yılında 582'ymiş, 100'miş sadece bir senede. Türkiye Avrupa plastik atık ihracatının %28'ini yani dörtte biri bize geliyor. Türkiye 2020'de en çok plastik atık gönderen ülke. Bir İngiltere 209 bin. Belçika, Almanya, Hollanda, Slovenya bize plastik atık yolluyor, çöp yolluyor arkadaşlar. Maalesef Avrupa'nın çöplüğü olmuş durumdayız. Yazık. Evet, size bir sergiden bahsetmek istiyorum. New York'ta açıldı bu sergi. Biliyorsunuz daha geçen gün, 2 gün önce bir göçmen teknesi battı ve 100 göçmen boğuldu Ege Denizi'nde. Maalesef göçmenler başka bir hayat için, yeni bir hayat için bedel ödüyorlar, bedel şey yapıyorlar. Amerikalı bir fotoğrafçı da göçmenlerin sınırlarda bıraktıkları çantalardan bir sergi açtı New York'ta arkadaşlar. Bu sergide göçmenlerin geride bıraktığı çantalar sergileniyor. Şahsen her birinde bir hayat var aslında, bir umut var. Şu gördüğünüz yığın göçmenlerin sınırda bıraktıkları, kendilerinden geride bırakmak zorunda kaldıkları çantalar arkadaşlar. Maalesef. Evet, bu dosya son dosyamızda arkadaşlar. Gelecek hafta eğer Levent Kenes kardeşim olmazsa yine ben burada olacağım. Hepinize Hayırlı Ramazanlar diliyorum. Hoşça kalın. Allah'a emanet olun.